Ayrım 5.
Buna gerilla disiplini diyorlar dedi Anselmo. Horozu tetikten boşalt. Boşalmıştır dedi karanlıktaki adam. Baş parmağım ve işaret parmağımla yapıyorum bu işi. Bunu günün birinde sürgü kolunda çentik olmayan bir mavzerle yaparsın. Tüfekte ateş alır. Elimdeki mavzer dedi adam. Ama baş parmağımla işaret parmağının bir kavrayışı var ki tariflere sığmaz. Hep böyle boşaltırım mavzeri. Anselmo karanlığa doğru tüfek nereye çevriliydi diye sordu. Sana dedi adam. Sürgü kolunu düşürürken de. Kampa vardığınızda biri gelip nöbeti alsın söyleyin de. Çünkü anasını bellediğim midem kazınıyor açlıktan. Üstelik parolayı unuttum. Adın nedir senin diye sordu Robert Garden. Augustine dedi adam. Augustine diye tanınırım ve burada da sıkıntıdan patlıyorum. Mesajı ileteceğiz dedi Robert Garden ve İspanyolca sıkıntı anlamına gelen aburmiento sözcüğünün başka hiçbir dilde hiçbir köylünün kullanmadığı bir sözcük olduğunu düşündü. Yine de hangi sınıftan olursa olsun İspanyolların dilinden düşmeyen sözcüklerden biriydi bu. Yaklaşıp elini Robert Garden'ın omzuna koyan Augustine, ''Kulak ver bana'' dedi. Sonra elindeki çelik çakmağı çakıp tıpanın ucunu üfleyerek parıltısında genç adamın yüzüne baktı. ''Öbürüne benziyorsun'' dedi. ''Ama farklısın da. Dinle.'' Çakmağı indirip tüfeği tutarak dikildi. ''Anlat bana şu işi. Köprü işi doğru mu?'' ''Neymiş köprü işi?'' ''İğrenç bir köprüyü havaya uçurup sonra da bu dağlardan kışkışlanmak zorunda kalacakmışız. Doğru mu?'' ''Bilmem.'' Bilmiyorsun dedi Augustine. Ne gaddarlık. Peki öyleyse dinamitler kimin? Benim. Ve onların nerede kullanılacağını bilmiyorsun ha? Bana martaval okuma. Onun nerede kullanılacağını biliyorum. Zamanı geldiğinde sen de bileceksin dedi Robert Garden. Ama şimdi kampa gidiyoruz. Ananızın bilmem neyine gidin dedi Augustine. Sizin de ananız bilmem ne olsun ama işinize yarayacak bir şey söylememi ister misin? Evet dedi Robert Garden da. Eğer ananın bilmem neyi değilse diyerek bu konuşmayı süsleyen başlıca sövgü sözcüğünü o da kullandı. Bu adam, Augustine, çok açık saçık konuşuyordu. Bir açık saçık sözcüğü her ada niteleme olarak ekliyor, sonra aynı açık saçık sözcüğü yüklem olarak kullanıyordu. Öyle ki Robert Garden, doğru dürüst bir cümle söyleyebilip söyleyemeyeceğini merak etmeye başlamıştı adamın. Augustine bu sözcüğü duyunca karanlıkta bir kahkaha attı. ''Bu benim konuşma tarzım. Belki çirkindir, kim bilir. Herkes kendi bildiği gibi konuşur. Dinle beni. Köprü umurumda değil benim. Ha köprü olmuş ha başka bir şey. Ayrıca bu dağlardan da sıkıldım. Gerekirse gitmeliyiz. Bu dağlar bana göre değil artık. Ayrılırız gerekirse onlardan. Ama sana bir şey diyeceğim. Patlayıcını iyi koru. Sağ ol dedi Robert Garden. Senden mi? Hayır dedi Augustine. Benden anasının şeyi kadar daha az hazırlıklı insanlardan. Yani diye sordu Robert Garden. İspanyolca biliyorsun dedi ciddi bir sesle Augustine şimdi. Anasının bilmem neyi patlayıcına göz kulak ol. Teşekkür ederim. Hayır bana teşekkür etme. Malına sahip ol. Bir şey mi oldu ona? Olmadı. Yoksa böyle konuşup zaman harcamazdım boşa. Yine de sağ ol. Şimdi kampa gidiyoruz. Güzel dedi Augustine. Parolayı bilen birini göndersinler söyleyin de. Kampta görüşecek miyiz? Elbette ahbap. Hem de birazdan. Robert Garden hadi dedi Anselmo'ya. Yer yer kurşuni bir pus çökmüş olan çayırın kıyısından aşağıya doğru yürüyorlardı. Çimler ormanın çam dikenli zemininden sonra ayakların altında gürleşmişti. Çimenlerin üzerindeki çiğ ip tabanlı bez ayakkabılarından içe sızacak denli ıslaktı. Önlerinde ağaçların arasında Robert Garden mağaranın ağzı olması gerektiğini bildiği yerdeki ışığı görebiliyordu. Augustine çok iyi bir adamdır dedi Anselmo. Ağzı çok bozuktur. Hep şaka yapar ama çok ciddi bir adamdır. Onu iyi tanır mısın? Evet, çok uzun süredir. Ona çok güvenirim. Peki ya söylediklerine? Evet ahbap, bu Pablo artık iyice kötüledi. Sen de gördün ya. Peki yapılacak en iyi şey nedir? Biri patlayıcıyı sürekli korumalı. Kim? Sen, ben, kadın ya da Augustine. Tehlikeyi gören o olduğuna göre. Sence burada işler hep böyle kötü müydü? Hayır dedi Anselmo. Çok hızlı bozuldular. Ama buraya gelmemiz zorunluydu. Burası Pablo'nun ve El Sordo'nun topraklarıdır. Onların topraklarında tek başına yapılabilecek bir şey olmadıkça onlarla iş yapmak zorundayız. Ya El Sordo nasıl biridir? İyidir dedi Anselmo. Öbürü ne denli kötüyse o onca iyidir. Onun gerçekten çok kötü olduğuna mı inanıyorsun şimdi? Tüm öğleden sonra bunu düşündüm. Duyduklarımızı duyduktan sonra sanırım öyle. Gerçekten. Peki başka bir köprüden söz edip ondan ayrılmak, başka çetelerden adam toplamak daha iyi olmaz mı? Yok dedi Anselmo. Burası onun toprakları. Kımıldasan haberi olur. Onun için de çok tedbirli kımıldamak gerek. 4. Girişi asılmış bir battaniyenin kenarlarından ışık sızan mağaranın ağzına geldiler. İki sırt çantası üzerleri çadır beziyle örtülmüş, ağacın dibinde duruyordu. Robert Garden diz çöküp çantaların üzerlerini örten ıslanmış, sert çadır bezine dokundu. Karanlıkta elini çadır bezinin altına, çantalardan birinin dış cebine soktu. Deri kaplı bir küçük şişeyi çıkarıp kendi cebine attı. Çantaların ağzını kapatan madeni iliklerden geçen uzun çubuklu asma kilitleri çözerek ve her iki çantanın da tepesindeki ipleri açarak içlerine elini sokup kurcalanıp kurcalanmamış olduklarını yokladı. Çantalardan birinin dibinde pijamalara sarılı torbalardaki destelenmiş kalıplara dokundu. O çantanın bağcıklarını bağlayıp kilidi iterek kapattıktan sonra ellerini öbürünün içine sokup tahtadan eski patlatıcı kutusunun keskin dış çizgilerini, kapaklı püro kutusunu, iki teliyle yüz yuvarlak çevrelenmiş küçük silindirleri, çocukken yabanıl kuş yumurtası koleksiyonunu paketlercesine özenle paketlemişti bunları da, hafif makineli tüfeğin namludan sökülüp deri ceketine sarılmış olan kundağını, büyük sırt torbasının iç ceplerinden birindeki iki madeni başlıkla beş fünyeyi, öbür cepteki küçük bakır tel kangallarını, kocaman yalıtılmış ince tel kangalını yokladı. Tellerin bulunduğu çantada kerpetenine ve kalıpların ucunda delik açmaya yarayan iki tahta bize dokundu. Sonra da en son iç cepten Gözün karargahından aldığı kocaman Rus sigaraları kutusunu çıkardı. Çantanın ağzını iyice bağladı. İterek kilidi kapattı. Cep kapaklarını tokaladı, sonra da çantaların üzerini yeniden çadır beziyle örttü. Anselmo mağaraya girmişti. Robert Garden mağaraya gitmek için ayağa kalktı. Sonra yeniden düşünüp çantaların üzerindeki çadır bezini kaldırdı. Bir eline birini, birine de ötekini alıp onlarla birlikte mağaranın girişine doğru yürüdü. Zorlukla taşıyabiliyordu çantaları. Birini yere koydu, battaniyeyi yana çekti, sonra başını eğip deri omuzluklarından tutup taşıdığı çantalarla mağaraya girdi. Mağaranın içi sıcak ve dumanlıydı. Bir duvar kıyısında upuzun bir masa duruyordu. Masanın üzerinde bir şişeye sıkıştırılmış don yağından bir mum vardı. Masada Pablo, tanımadığı üç adam ve bir de çingene Rafael oturuyordu. Mum ışığı adamların ve masanın sağında ayakta dikilen Anselmo'nun arkasındaki duvarda gölgeler oluşturuyordu. Pablo'nun karısı mağaranın köşesindeki üstü açık ocakta yanan kömür ateşinin üzerine inmişti. Kız da onun yanında diz çökmüş, demir bir tencereyi karıştırıyordu. Kız tahta kaşığı tencereden çıkarıp eşikte duran Robert Garden'a baktı. Robert Garden ateşin yalazlarından kadının ateşi körüklediğini, kızın yüzünü, kolunu ve kaşıktan demir tencereye düşen damlaları gördü. Pablo, ''Nedir ellerindekiler?'' dedi. ''Eşyalarım'' dedi Robert Garden. Çantalarını mağaranın ağzına doğru masadan uzak bir yere koydu. ''Dışarının nesi var?'' diye sordu Pablo. ''Karanlıkta biri basabilir üzerlerine'' dedi Robert Garden. Sonra gelip sigara kutusunu masanın üzerine koydu. ''Burada, mağaranın içinde dinamit istemiyorum'' dedi Pablo. ''Ateşten çok uzakta'' dedi Robert Garden. ''Sigara alsana.'' Baş parmağının tırnağını kapağında kocaman renkli bir savaş gemisi figürü olan kağıt kutunun yanında dolaştırdı. Sonra da kutuyu Pablo'ya doğru iteledi. Anselmo onu ham deri kaplanmış bir tabure getirdi. Robert Garden tabureye oturdu. Pablo bir şey söyleyecekmiş gibi ona baktı, sonra sigaralara uzandı. Robert Garden sigarayı öbürlerine doğru itti. Daha onlara bakmıyordu. Ama birinin sigara aldığını, ikisinin almadığını fark etti. Tüm dikkatini Pablo'nun üzerinde toplamıştı. ''Ne haber Çingene?'' dedi Rafael'e. ''İyidir'' dedi Çingene. Robert Garden içeri girdiğinde kendisinden söz etmekte olduklarına kalıbını basabilirdi. Çingene bile tedirgindi. ''Yeniden yemek yemene izin verecek mi?'' diye sordu Çingene'ye Robert Garden. Çingene, ''Evet, niye vermesin ki?'' dedi. Öğleden sonraki dostça şakalaşmalarından eser bile kalmamıştı. Pablo'nun kadını bir şey söylemedi. Ateşteki kömürleri körüklemeyi sürdürüyordu. Robert Garden, Augustin diye biri yukarıda sıkıntıdan öldüğünü söylüyor dedi. Sıkıntıdan kimse ölmez dedi Pablo. Bırak azıcık ölsün. Robert Garden öne doğru masaya abanıp ellerini masanın üzerine koyarak şarap var mı diye sordu. Yüzü bir karış, az kaldı dedi Pablo. Robert Garden öbür üçüne bakmasının nerede durduğunu anlamaya çalışmasının daha iyi olacağına karar verdi. Öyleyse bir bardak su içeyim bari. Hey sen diye seslendi kıza, bana bir bardak su getir. Kız ağzını hiç açmayan, işittiğini gösteren bir harekette de bulunmayan kadına doğru baktı. Sonra içi suyla dolu bir kazana gidip bir kupayı içine daldırarak ağzına kadar doldurdu. Masaya getirip Robert Garden'ın önüne koydu. Robert Garden kıza gülümsedi. Aynı zamanda da tabancasını kemerinde istediği yere getirmek için karın kaslarını içine çekti ve taburesinde azıcık sola kaykıldı. Elini kıç cebine götürdü. Pablo onu gözlüyordu. Hepsinin de kendisini gözlediklerini biliyordu Robert Garden. Ama o yalnızca Pablo'yu kolluyordu. Eliyle kıç cebinden deri kaplı küçük bir şişe çıkardı. Şişenin kapağını açtı. Sonra da kupayı kaldırarak suyun yarısını içti ve şişedekini bardağa ağır ağır döktü. Kıza, sana çok ağır gelir, yoksa verirdim biraz dedi ve yine gülümsedi. Pablo'ya, sana da ikram ederdim ya, çok az kalmış dedi. Anasondan hoşlanmam dedi Pablo. İçkinin kokusu tüm masaya yayılmıştı. Pablo kokusundan içkinin ne olduğunu hemen anlamıştı. Bu iyi dedi Robert Garden. Çünkü çok az kaldı. Nedir bu diye sordu çingene. Bir ilaç dedi Robert Garden. Tatmak ister misin? Neye yarar? Her şeye dedi Robert Garden. Her derde devadır. Bir sıkıntın varsa şıp diye keser. Bir tadayım öyleyse dedi çingene. Robert Garden kupayı ona doğru iteledi. Şimdi suyla iyice karışmış olan içki süt gibi bir renk almıştı. Çingenenin bir yudumdan fazla almayacağını umuyordu. Çok az kalmıştı. Bir bardağı, akşam gazetelerinin, tüm eski kafe günlerinin, bu ayda şimdi tomurcuklanmış olması gereken tüm kestane ağaçlarının, bulvarlarda ağır ağır dolaşan kocaman atların, kitapçı dükkanlarının, gazete kulübelerinin, galerilerin, Park Montsorius'un, State Buffalo'nun, Beat Camont'un, Garanti Trust şirketiyle Il de la Cite'nin, Foyot'unun eski otelinin akşamları gevşeyip kitap okuyabilmenin yerini alıyordu. Tüm hoşlandığı ve unuttuğu bu şeyler şu donuk, acı, dili uyuşturan, beyni yakan, mideyi ısıtan, düşünceyi değiştiren kimyasal sıvıyı tattığında birer birer geri geliyordu. Çingene yüzünü buruşturup bardağı geri verdi. Anason kokuyor ama safra gibi acı dedi. Böyle bir ilacı içmektense hasta yatmak daha iyi. Pelin otu o dedi adama Robert Garden. Bunda gerçek pelin vardır. Sözde insanın beynini çürütürmüş ama ben inanmıyorum buna. Yalnızca insanın düşüncelerini değiştiriyor. Suyu ağır ağır dökmen gerek içine. Her defasında birkaç damla. Ama ben onu suya döktüm. Alay ettiğini anlayan Pablo, neden söz ediyorsun dedi öfkeyle. Robert Garden, ilacı anlatıyorum dedi ona ve sırıttı. Madrid'de satın aldım. Son şişeydi, beni 3 hafta götürdü. Koca bir yudum aldı bardaktan. Dilinin üzerindeki o güzelim uyuşmayı duyumsadı. Pablo'ya bakıp yeniden sırıttı. İşler nasıl diye sordu. Pablo karşılık vermeyince Robert Garden masadaki öbür 3 adama dikkatle baktı. Birinin kocaman, yayvan bir yüzü vardı. Kırılıp düzleşmiş bir burunla Serrano salamına benzeyen esmer bir yüz. Dudakların arasında çaprazlama duran uzun ince Rus sigarası bu yüzü daha da yassı gösteriyordu. Kısa kırçıl saçları, hafif uzamış kırçıl sakalı vardı adamın. Herkes gibi o da boyundan düğmelenen siyah köylü gömleği giymişti. Robert Garden ona bakarken o gözlerini masaya dikmişti. Gözlerini hiç kırpmadan, kırpıştırmadan bakıyordu. Öbür ikisinin kardeş olduğu besbelliydi. Birbirlerine çok benziyorlardı. İkisi de kısa boyluydu, tombalaktı. Koyu renk saçları, alınlarının başladığı yerde bitiyordu. Koyu renk gözlü, yağız adamlardı. Birinin alnında sol gözün üzerinde çaprazlama bir yara vardı. Robert Garden onlara baktığında onlar da kendisine gözlerine hiç kırpmadan bakıyorlardı. Biri 26 ya da 28 yaşlarında görünüyordu. Öbürü de ondan olsa olsa 2 yaş daha büyük olabilirdi. Kardeşlerden alnında yarası olan neye bakıyorsun diye sordu. Sana dedi Robert Garden. Açıkta bir şey mi gördün? Hayır dedi Robert Garden. Bir sigara alır mısın? Adam... Niye olmasın dedi. Daha önce sigara almamıştı. Öbüründekilere benziyor bunlar. O tren içindeki adamın sigaralarına. Tren içinde var mıydın? Hepimiz vardık dedi kardeşlerden biri sakin bir sesle. İhtiyar dışında hepimiz. İşte şimdi böyle bir iş yapabiliriz dedi Pablo. Bir tren işi. Yapabiliriz dedi Robert Garden. Köprüden sonra. Pablo'nun karısının ateşi bırakıp onları dinlemeye başladığını görebiliyordu. Köprü sözcüğünü söyledikten sonra herkese bir suskunluk çöktü. Bile bile köprüden sonra dedi yine. İçkisinden bir yudum aldı. Konuyu ben atabilirdim ortaya diye düşündü. Her neyse işte açılıyor. Pablo masaya bakarak köprü işinde yokum ben dedi. Ne ben ne de adamlarım. Robert Garden sesini çıkarmadı. Anselmo'ya bakıp bardağını kaldırdı. Öyleyse bu işi bir başımıza yapacağız yaşlı dostum diyerek gülümsedi. Bu korkak olmadan dedi Anselmo. Pablo yaşlı adama ne dedin diye sordu. Sana bir şey demedim, seninle konuşmadım dedi Anselmo ona. Robert Garden şimdi masayı bırakmış, ateşin yanında ayakta duran Pablo'nun karısının durduğu yere bakıyordu. Daha ağzını açıp bir şey söylememişti kadın. Herhangi bir davranışta da bulunmamıştı. Kıza Robert Garden'ın duyamadığı bir şeyler söylüyordu. Kız yemek pişen ateşin yanından kalktı. Duvar boyunca süzülürcesine yürüdü. Mağaranın girişine asılı battaniyeyi açıp dışarı çıktı. İşte şimdi başlıyor diye düşündü Robert Garden. İşte bu. Böyle olmasını istememiştim ama düşündüğüm olacak gibi. Robert Garden, öyleyse köprü işini yardımın olmaksızın yapacağız dedi Pablo'ya. Hayır dedi Pablo. Robert Garden adamın terlemeye başlayan yüzüne bakıyordu. Burada köprü möprü uçurmayacaksınız. Öyle mi? Pablo sert bir sesle köprü falan uçurmayacaksınız dedi. Robert Garden ateşin yanından kımıldamaksızın tüm iriliğiyle duran Pablo'nun karısına dönerek ''Ya sen?'' diye sordu. Kadın onlara dönüp ''Köprü işinde varım ben'' dedi. Ateş yüzünü aydınlatıyordu. Kızarmıştı yüzü. Ateşin ışığında olması gerektiği gibi sıcak, koyu ve iri görünüyordu. Pablo kadına ''Ne diyorsun sen?'' dedi. Robert Garden onun başını çevirirken alnında birikmiş terleri, yüzündeki satılmışlığını dile getiren bakışı gördü. ''Ben köprü işinde varım, sana da karşıyım'' dedi Pablo'nun karısı. ''Budur'' dediğim. Yassı yüzlü, kırık burunlu adam sigaranın ucunu masada ezerek ''Ben de köprü işinden yanayım'' dedi. ''Köprü umurumda değil benim'' dedi kardeşlerden biri. ''Ben Pablo'nun mujerinden yanayım.'' ''Aynen'' dedi öbür kardeş. ''Aynen'' dedi çingene. Robert Garden Pablo'yu kolluyordu. İçinden inşallah kullanma fırsatı çıkar diyordu. Gerekirse hazır olmak için sağ elini yavaş yavaş aşağıya sarkıtırken belki bunun en kolay, en basit yol olduğunu duyumsuyor, yine de bir ailenin, bir oymağın, bir çetenin, bir çatışmada bir yabancıya karşı ne denli çabuk birleşebileceklerini bilmesine karşın, bunca iyi giden işlerin altüst olmasını istemeyerek, ama bu olan bitenden sonra elinin becerebileceği şeyin en basit, en iyi, kestirip atmak için de en sağlam şey olduğunu düşünerek, orada dikilmiş duran Pablo'nun karısına bakıyor, onun bağlılık yeminlerini işittikçe göğsü kabararak, güçlenerek, sağlık kazanarak yüzünün kızarmasını izliyordu. Pablo'nun kadını mutlulukla ''Cumhuriyetten yanayım ben'' dedi. ''Cumhuriyette bu köprüdür. Daha sonra başka işler yapmak için zamanımız olacaktır.'' Buruk bir sesle ''Sen'' dedi Pablo. ''Mercimek kadar beyninle, orospu yüreğinle sen. Sanıyor musun ki bu köprü işinden sonrası olacak? Neler olacağından azıcık haberin var mı?'' ''Ne olacaksa olsun'' dedi Pablo'nun kadını. ''Olması gereken olacaktır.'' Demek hiçbir kazancımız olmayacak bu işten. Sonra hayvan gibi avlanacak olmamızın sence bir anlamı yok ha? Ya da bu işi yaparken ölmenin? Yok dedi Pablo'nun kadını. Beni korkutmaya çalışıp durma, tabansız. Tabansız dedi acı bir sesle Pablo. Bir insanın nasıl davranması gerektiğini bildiği için tabansız diye suçluyorsun. Bir budalalığın sonuçlarını önceden görebildiği için. Neyin salaklık olduğunu bilmek tabansızlık değildir. Tabansızlığın ne olduğunu bilmek de salaklık değildir dedi Anselmo. Direnmesine karşın bunu söylemekten kendini alamamıştı. Pablo ona dönüp ölmek mi istiyorsun dedi ciddi ciddi. Robert Garden bu sorunun laf olsun diye sorulmamış olduğunu anladı. Hayır. Öyleyse çeneni tut. Anlamadığın şeylere burnunu sokma. Bu işin ciddiyetini görmüyor musun dedi Pablo neredeyse yazıklanarak. Bu işin ciddiyetini gören bir tek ben miyim? Anlaşılan öyle diye düşündü Robert Garden. Sevgili Pablo, sevgili delikanlı, anlaşılan öyle. Ben hariç. Sen görebiliyorsun onu. Ben de görüyorum. Kadınsa onu elimde okumuş olmasına karşın daha görmüyor. Daha göremiyor onu. Laf olsun diye mi önderinizim ben diye sordu Pablo. Ne söylediğimi biliyorum ben. Sizler bilmiyorsunuz. Bu ihtiyar saçmalıyor. Haberciden, yabancıların kılavuzu olmaktan başka hiçbir işe yaramayan ihtiyarın teki o. Bu yabancıysa buraya yabancıların işine yarayacak bir şey yapmak için geldi. Onun çıkarı için bizim kurban edilmemiz gerekiyor. Ben hepinizin iyiliğinden, güvenliğinizden yanayım. Güvenlik dedi Pablo'nun karısı. Güvenlik diye bir şey yoktur. Burada güvenlik peşinde koşan öyle çok insan var ki. Onlar da artık büyük bir tehlike yaratmaktadır. Güvenlik peşinde koşacağım diye tüm güvenliğini yitirirsin. Şimdi elinde kocaman bir kaşıkla masanın yanına kadar gelmiş, ayakta duruyordu kadın. Güvenlik diye bir şey vardır dedi Pablo. Tehlikenin içinde bir insanın hangi olasılığı seçeceğini bilmesinde güvence açısından yarar vardır. Ne yaptığını bilen, işini şansa bırakmadan, güvenli durumda olan bir boğa güreşçisinin yaptığı gibi. Boynuzu yiyene değin, dedi kadın acı dolu bir sesle. Matadorların boynuzu yiyene deyin böyle konuşmalarına kaç kez tanık olmuşumdur. Finito'nun önemli olan insanın aklını kullanmasıdır. Çünkü boğa insanı boynuzlamaz. Daha çok insan kendini boğanın boynuzlarına atarak boynuzlatır dediğini sık sık duymuşumdur. Boynuz yemeden önce cahil cahil hep böyle konuşurlar. Sonra onları bir hastanede ziyaret ederiz. Kadın şimdi bir yatağın yanında bir hastayı ziyaret ediyormuş gibi yaparak ''Selam eski dostum, selam.'' deyince top gibi patladı bir anda sesi. Sonra yaralı boğa güreşçisinin zayıf sesini taklit etti. Buenos compadre, işler nasıl Pilar? Yine kendi sesiyle gürledi. Nasıl oldu bu finito? Chicos nasıl geldi bu pis kaza başına? Zayıf, cılız bir sesle, önemli değil kadınım. Pilar, önemli değil, olmamalıydı. Onu öldürmüştüm, anlıyor musun? Kimse onu benden daha iyi öldüremezdi. Onu tam öldürmem gerektiği gibi öldürdükten, bacaklarının üzerinde tüm ağırlığıyla yere devrilmeye hazır sallanır hale getirdikten sonra kibirle çalım satarak ondan uzaklaştım. Arkadan boynuzunu kıçımın tam ortasına saplayıp karaciğerimi deşti. Kadın kahkahayla gülmeye başladı. Neredeyse kadınsılaşmış boğa dövüşçüsü sesini taklit etmeyi bıraktı, yine gürledi. Sen ve güvenliğin, dünyanın en meteliksiz 3 matadoruyla 9 yıl yaşayıp korkuyu güvenliği öğrenmedin mi? Güvenlikten söz etme de ne dersen de bana. Ve sen, neler kurmuştum senin için, bak ne oldun. 1 yıllık savaş sonunda tembelleştin, ay yaşın tabansızın biri olup çıktın. Böyle konuşmaya hakkın yok dedi Pablo. Üstelik adamların ve bir yabancının önünde hiç yok. Ben böyle konuşurum diye sürdürdü Pablo'nun karısı. Duydun mu? Hala burada buyrukları senin verdiğini mi düşünüyorsun? Evet dedi Pablo. Burada benim sözüm geçer. Şakası bile saçma dedi kadın. Burada benim sözüm geçer. Lagente'yi duymadın mı? Burada benden başka kimse emir veremez. İstersen kalabilirsin. Çok olmamak koşuluyla yemek yiyip şarap içebilirsin. İstersen işe de katılırsın. Ama burada emirleri ben veririm.